Ayrım 13. Incognito. David Eagleman. Sayfa 130. Çok partili sistemlerin zindeliği. Bir takımın üyeleri sıklıkla anlaşmazlığa düşebilir ama bu ille de böyle olacağı anlamına gelmez. Hatta rakipler uzun süreli zorlamasız mutabakat dönemlerinin keyfini de çıkarırlar çoğunlukla. Bu durum bütünün parçalarından olma tehlikesi karşısında takımın zinde kalmasını da sağlar. Bir partinin ortadan kalkmasıyla ilgili bir düşünce deneyi yapalım. Farz edin ki falanca partideki bütün ana yetkililer bir uçak kazasında öldü. Bunu kabaca da olsa bir beyin hasarı benzetmesi eşliğinde düşünün. Bir partinin yok oluşu çoğu durumda rakip grubun kutuplaşmış karşıt görüşlerini iyice görünür kılar. Tıpkı beyindeki alın loblarının frontal loblar hasar görmesiyle bazı davranışların örneğin dükkanlardan mal aşırma, ulu orta işeme, serbest kalması gibi. Ama bir siyasi partinin yok olduğunun fark edilmediği durumlar da olabilir. Hem de çok daha büyük sıklıkla. Bunun nedeni diğer bütün partilerin aynı konuda söz gelimi bölgesel çöp toplama işlemleri için fon sağlamanın önemi, hemen hemen aynı görüşü paylaşıyor olmasıdır. Zinde ve sağlam bir biyolojik sistemin ayırıcı özelliği de işte budur. Siyasi partiler trajik bir kaza sonucu yok olabilir ama toplum yine işlerliğini koruyacaktır. Bazen de yalnızca küçük birkaç kesintiyle. Beyin hasarının davranış ve algılamayla ilgili sıra dışı bir değişikliğe neden olduğu her bir tuhaf klinik vakaya karşılık algılanabilir herhangi bir klinik belirtinin ortaya çıkmadığı yüzlerce beyin hasarı vakası olması mümkündür. Örtüşen etki alanlarının bir avantajı yeni keşfedilen bilişsel rezerv olgusunda gözlenebilir. Birçok kişide Alzheimer hastalığının bıraktığı sinirsel tahribatın varlığı ancak otopsi sonucunda ortaya çıkar. Oysa bu kişiler yaşarken herhangi bir belirti vermemişlerdir. Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir? Araştırmalar bu kişilerin yaşlılık dönemlerinde de beyinlerine meydan okumakta direnip, etkin bir çalışma hayatına, bulmaca çözmeye ya da nöron gruplarını antrenmanlı tutan herhangi bir etkinlikte bulunmaya devam ettiklerini göstermektedir. Zihinsel açıdan canlı kalmanın bir sonucu olarak, nöropsikologların bilişsel rezerv olarak adlandırdıkları bir kaynak oluşturmayı başarır bu insanlar. Tüm bunlar bilişsel bakımdan zinde insanların Alzheimer hastalığına yakalanmadığı anlamına gelmez. Mesele bu kişilerin beyinlerinin belirtilere karşı korunmuş olmasıdır. Beyinlerinin bazı bölümleri işlev yitimine uğrasa da problem çözmek için başka yollar bulabilirler. Tek çözüm rutinine sıkışıp kalmamışlardır. Ömür boyu aradıkları ve inşa ettikleri strateji bolluğu sayesinde alternatif çözümler üretebilirler. Nöron topluluğunun bozulup bir kenara atılan parçalarının eksikliği bu kişilerde hissedilmez bile. Bilişsel rezerv ve genel anlamda zindelik bir problemin örtüşen çözümlerle kapsamlı biçimde ele alınması yoluyla elde edilebilir. Benzetme yapacak olursak bir tamirciyi ele alın. Alet çantasında çok sayıda alet olduğu için bir çekici kaybetmek ona işini kaybettirmeyecektir. Onun yerine bir levyeden ya da boru anahtarının yassı kısmından yararlanabilir ama yalnızca bir iki aletle dolaşan bir tamircinin başı belada demektir. İşin sırrı olan bolluk, bir zamanlar ancak tuhaf bir klinik gizem olarak algılayabildiğimiz bir durumu anlamamıza yardımcı olmuştur. Birincil görme korteksinin büyük bölümü hasar görmüş ve görme alanının yarısı artık göremez hale gelmiş bir hasta düşünün. Deneyi yapan kişi olarak elinize kartondan kesilmiş bir şekil alıyor, göremediği tarafa tutuyor ve ona soruyorsunuz. Burada ne görüyorsunuz? Hiçbir fikrim yok diye yanıtlıyor sizi. Görüş alanımın o tarafı karanlıkta. Biliyorum diye yanıtlıyorsunuz ama yine de bir tahminde bulunun. Burada bir daire mi, kare mi, üçgen mi görüyorsunuz? Yanıt, gerçekten söyleyemeyeceğim, hiçbir şey görmüyorum, o tarafım kör. Israr ediyorsunuz. Evet evet biliyorum ama tahmin edin işte. Sonunda çileden çıkmış halde şeklin bir üçgen olduğu tahmininde bulunuyor. Üstelik doğru da söylediği. Olasılıkların öngördüğünden fazlasını başarmış durumda. Kör olduğu halde sezgileriyle zar zor da olsa bir şeyler söyleyebiliyor ki bu da beynindeki bir şeylerin aslında görebildiğinin bir göstergesi. Ve bu bir şeyler de görme korteksinin bütünlüğüne bağımlı olan bilinçli bölüm değil. Kör görüşü adını alan bu olgu bilinçli görme yetisinin kaybolduğu durumlarda korteks altı, subkortikal fabrika işçilerinin normal programlarını sahne arkasında yürütmeye devam ettiğini ettiklerini gösterir. Sonuçta beynin bazı parçalarının, örneğimizde korteksin, çıkarılması bu parçalar kadar iyi olmasa da aynı şeyi yapabilen başka yapıların varlığını ortaya çıkarır. Nöroanatomik açıdan bu o kadar da şaşırtıcı değildir aslında. Ne de olsa sürüngenler hiç korteksleri olmadığı halde görebilmektedirler. Bizim kadar iyi göremezler, evet, ama yine de görebilirler. Burada kısa bir süre duralım ve rakipler takımı çerçevesinin beyni geleneksel bakış açısından farklı biçimde ele almayı nasıl mümkün kıldığını biraz düşünelim. Beynin kesin biçimde etiketlenmiş ve çeşitli özellikleri, yüzler, evler, renkler, vücutlar, alet kullanımı, dinsel coşku vesaire kodlayabilen bölümlere ayrılabildiğini düşünen çok kişi vardır. Bu en azından 19. yüzyılın başlarında patlak veren ve kafatasındaki çıkıntıların alttaki beyin alanlarının boyutları ve özellikleriyle ilgili bilgi verdiği varsayımından yola çıkan frenoloji biliminin umuduydu. Temel düşünce beyindeki her bir noktanın kafa haritasındaki bir etikete karşılık geldiğiydi. Ama biyoloji bu tür bir yöntemle nadiren başarılı olur. O da olursa tabii. Rakipler takımı çerçevesi aynı uyaranı temsil etmenin birçok yolunu sunan bir beyin modeli çıkarır önümüze. Bu bakış açısı da beynin her parçasının kolayca tanımlanabilen bir işleve hizmet ettiği yolundaki ilk umutlar için ölüm çanlarını çalar. Hatırlatalım ki frenolojinin yıldızının tekrar parlamasının nedeni beyni görüntüleme teknikleriyle görselleştirebilmek gibi yeni bir güce sahip oluşumuzdur. Beynin her bir işlevini belirli bir bölgeye atfetmek gerek bilim insanlarının gerekse meslekten olmayanların düşebileceği kolay bir tuzaktır. Belki de basit açıklamalar için yapılan baskılar sonucunda medyada, hatta bilimsel literatürde de düzenli biçimde çıkan haber ve raporlar insanların falanca işlevle ilgili beyin alanının keşfedildiği yönünde yanlış izlenimlere kapılmasına neden olmuştur. Böyle raporlar alanları bu şekilde kolayca yaftalayabileceğimiz beklentisi ve umudunu kamçılasa da gerçek durum aslında çok daha ilginçtir. Nöral devrelerin oluşturduğu kesintisiz ağlar işlevlerini birbirinden bağımsız olarak keşfedilmiş çok sayıdaki stratejiden yararlanarak yerine getirir. Beyin dünyanın karmaşıklığına gayet iyi uyum sağlar ama keskin sınırlı haritalarla o kadar da iyi değildir arası. Birliği korumak, beyin demokrasisinde iç savaşlar. Bir zamanların kült filmi Kötü Ruh 2'de, Evil Dead 2, kahramanın sağ eli kendi kafasına göre hareket etmeye başlar ve onu öldürmeye çalışır. Sahne giderek yozlaşarak bir 6. sınıf oyun alanında görebileceğimiz türden bir noktaya kadar gelir. Kahramanımız sol elini kullanarak yüzüne saldırmaya çalışan sağ elini durdurmak için savaşmaktadır. Sonunda elektrikli testereyle kestiği halde hala kıpırdayıp duran elini ters duran bir çöp varili altında kıstırır. Varili yerinde tutmak için de üzerine kitaplar yığar. Bu arada dikkatli izleyici en üstteki kitabın Hemingway'in Silahlara Veda romanı olduğunu görebilecektir. Olay örgüsü ne kadar abes görünürse görünsün, yabancı el sendromu adı verilen bir bozukluk vardır gerçekten de. Kötü Ruh versiyonu kadar dramatik olmasa da sendromun özü 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Birkaç sayfa önce açıkladığımız ayrık beyin ameliyatlarından kaynaklanabilen yabancı el sendromunda iki el, birbiriyle çelişen iki farklı isteği ifade eder. Hastanın yabancı olan eli ağzına götürmek üzere bir kurabiye alırken, normal davranan eli onu durdurmak için bileğinden yakalayabilir söz gelimi. Ardından bir mücadele başlar ya da bir el gazeteyi alırken diğeri onu masaya çarpabilir. Belki de bir el ceketin fermuarını yukarı çekerken diğeri de aşağı indirecektir. Bazı hastalar dur diye bağırmanın diğer yarım küreye ve yabancı ele geri adım attırdığını söylemiştir. Ama bu küçük kontrol ayrıcalığının dışında el kendi erişilmez programlarını çalıştırmayı sürdürür ve elin yabancı olarak nitelendirilmesinin nedeni de budur. Hastanın bilinçli olan beyin bölümlerinin bu el üzerinde hiçbir öngörüsel gücü yok gibidir. El hastanın kendisine ait değildir sanki. Yemin ederim ki ben bir şey yapmıyorum bu durumdaki bir hastanın sıklıkla söylediği bir cümledir ki bu da bizi kitabın ana noktalarından birine götürür yeniden. Ben kimdir? Tüm bunları yapan bir başkasınınki değil, hastanın kendi beynidir. Bütün mesele hastanın o programlara bilinçli erişimi olmamasıdır. Yabancı el sendromu ne söyler bize? Bu bozukluk hiç erişimimiz olmayan, hiç tanışmamış olduğumuz mekanik ve yabancı alt programlar barındırdığımız gerçeğini gözler önüne serer. Hareketlerimizin neredeyse tümü, konuşmaktan tutun elimize bir fincan kahve almaya varana dek zombi sistemler olarak da adlandırılan bu yabancı alt programlarca yönlendirilir. Bu terimleri birbirinin yerine kullanıyorum sıklıkla. Bilinçli erişimin yokluğunu vurgulamak istediğim yerlerde, zombi programların yabancılığını vurgulamak istediğim yerlerde ise yabancı sözcüğünü yeğliyorum. Bazı yabancı alt programlar içgüdüselken bazıları öğrenilmiştir. Üçüncü bölümde gördüğümüz ve ileri derecede otomatikleşmiş bütün algoritmalar, teniste servis atmak, civcivlerde cinsiyet tayini yapmak, devreler sistemine kazındıklarında erişilmez zombi programlar haline gelirler. Profesyonel bir beyzbol oyuncusu sopasını bilinçli zihninin izleyemeyeceği hızda giden bir topla bir araya getirdiği anda aslında iyi bilenmiş bir yabancı alt programı bir adım ileriye taşımaktadır. Yabancı el sendromu, normal koşullarda bütün otomatize programların belirli bir anda yalnızca tek bir davranışsal çıktının belirmesine olanak tanıyacak şekilde sıkı denetim altında olduğunu da gösterir bize. Bu bozukluk, beynin içeride yaşanan çatışmaların üzerine normalde nasıl kusursuzca örttüğünü vurgular. Aşağıda olup bitenlerin gün yüzüne çıkması için küçücük bir yapısal hasar yeter de artar bile. Bir başka ifadeyle, alt sistemler birliğinin korunması, beynin hiç çaba harcamadan yaptığı bir şey değil, aktif bir süreçtir. Ancak birliği oluşturan grupların tek tek ayrılmasıyladır ki bu parçaların yabancılığı ortaya çıkar. Birbiriyle çelişen süreçleri göstermenin en iyi yollarından biri, strobe testi adı verilen ve olabilecek belki de en basit talimatları içeren bir testtir. Test, bir sözcüğün basılı olduğu mürekkebin rengini bulmaktan ibarettir. Diyelim ki size mavi harflerle yazılmış adalet sözcüğünü gösteriyorum. Siz mavi diye yanıtlıyorsunuz. Ardından sarı renkte basılmış yazıcı sözcüğü geliyor, sarı diyorsunuz. Daha basit olamazdı herhalde. Ama asıl mesele, kendisi bir rengin adı olan bir sözcük gösterdiğimde ne yapacağınız? Size yeşil renkte basılmış mavi sözcüğünü gösterdiğimde yanıtı vermeniz o kadar da kolay olmayacak. Ya düşünmeden mavi diye bağıracak, ya da kendinizi durduracaksınız ve tereddütlü bir yeşil çıkacak ağzınızdan. Ancak her durumda da tepki süresi bir önceki denemeye kıyasla çok daha uzun. İşte bu da kılıfın altında gizlenmiş çekişmeyi gösterir bize. Strobe müdahalesi adını verdiğimiz bu durum, sözcüğü okumak için barındırdığımız güçlü, istemsiz ve otomatik içgüdü ile sözcüğün rengini söylemek için giriştiğimiz daha sıra dışı, kasıtlı ve zorlu çaba arasındaki çarpışmayı gözler önüne serer. Üçüncü bölümde gördüğümüz örtülü ilişkilendirme örneğini hatırlayın. İçeride barınan bilinç dışı ırkçılığın dışarı çıkmaya kışkırtıldığı örneği. Sevmediğiniz bir şeyi olumlu bir sözcükle, örneğin mutluluk, ilişkilendirmeniz istendiğinde vereceğiniz yanıt yine de normalden daha yavaş işleyen bir tepki süresi gerektirecektir. E pluribus unum. Yabancı alt programları işlemekle kalmaz, onları doğrularız da. Eylemlerimizle ilgili öyküleri geriye dönük, retrospektif biçimde öyle anlatırız ki bu eylemler sanki hep bizim fikrimiz olarak ortaya çıkmıştır. Örnek verecek olursak, kitabın başında bize gelen düşünceleri hep kendimize yonttuğumuzu, halbuki beynimizin o problem üzerinde uzun süre uğraşmış ve sonunda da nihai ürünü bize kendisinin sunmuş olduğunu söylemiştim. Aklıma harika bir fikir geldi. Aslında yaptığımız kılıflar altında işleyip duran yabancı süreçlerle ilgili durmaksızın öyküler üretmek ve anlatmaktır. Bu türden bir üretim sürecini açıklığa kavuşturmak için ayrık beyin hastalarıyla yapılan başka bir deneye göz atalım. Daha önce gördüğümüz gibi sağ ve sol yarım küreler birbirine benzese de tıpatıp aynı değildir. İnsanlarda belirli bir dili konuşmak için gerekli becerinin çoğunu sağlayan sol yarım küre, hissettiklerini sözcüklere dökebilirken, suskun olan sağ yarım kürenin düşüncelerini iletmesinin tek yolu sol eli işaret etme, uzanma ya da yazma komutlarını vermesidir. Bu gerçek, öykülerin geriye dönük biçimde üretilmesini konu edinen bir deneye kapı aralar. 1978'de Michael Gazzaniga ve Joseph Ledo isimli araştırmacılar bir ayrık beyin hastasının sol yarım küresine anlık olarak bir tavuk pençesi resmi, sağ yarım küresine de yine anlık bir karlı kış manzarası resmi gösterdiler. Hastadan daha sonra gördüğü şeyi temsil eden kartlara işaret etmesi istendi. Hastanın sağ eli üzerinde tavuk resmi olan, sol eli de bir kar küreğini gösteren resme işaret etti. Araştırmacılar ona neden küreği işaret ettiğini sordular. Hatırlayın ki hastanın sol, yani dil becerisinden sorumlu olan yarım küresi yalnızca tavukla ilgili bilgiye sahipti, başka bir şey değil. Ama yine sol yarım küre hiç sektirmeden bir öykü kurgulayıvermişti bile. Çok basit. Tavuk pençesi tavukla eşleşir, kümesi temizlemek için de küreye ihtiyaç duyarsınız. Beynin bir parçası bir seçim yaparsa, diğer parçalar buna gerekçe bulmak için hızla öykü üretebilir. Eğer sağ, yani dille ilgili olmayan yarım küreye yürü komutunu gösterirseniz, hasta kalkıp yürümeye başlayacaktır. Onu durdurup neden gittiğini soracak olursanız da, bir gerekçe uydurmaya çalışan sol yarım küresi, bir su alıp gelecektim gibilerinden bir şey söyletecektir ona. Gazzaniga ve Ledo, tavuk kürek deneyi ardından sol yarım kürenin vücudun hareket ve davranışlarını önce izleyen, sonra da bunlara tutarlı bir öykü atayan bir yorumcu olarak iş gördüğü sonucuna vardılar. Sol yarım küre normal ve hasarsız beyinlerde bile böyle çalışır üstelik. Gizlenmiş programlar hareketleri yönlendirir. Sol yarım kürede gerekçeler atfederek bunları doğrular. Bu geriye dönük öykü anlatımı olgusu, kendi tavır ve duygularımızı, yine kendi davranışlarımıza ilişkin gözlemlerimizden yaptığımız çıkarsamalar yoluyla bilebildiğimize işaret eder. En azından kısmen. Gazzaniga'nın ifadesiyle bütün bu bulgular sol yarım küredeki yorumlayıcı mekanizmanın olaylara anlam verebilmek için sürekli olarak sıkı biçimde çalıştığını gösterir. Bu mekanizma her zaman düzen ve mantık arayışındadır. Öyle olmadığı zamanlarda bile. Bu da onun sürekli hata yapmasına neden olur. Bu kurgulama süreci yalnızca ayrık beyin hastalarıyla sınırlı değildir. Onlarınki gibi sizin beyniniz de vücudunuzun hareketlerini yorumlar ve bu bağlamda öyküler kurgular. Psikologlar bir şey okurken bir yandan da bir kalemi dişleriniz arasında tutarsanız, okuduğunuz şeyi daha komik bulduğunuzu keşfetmişlerdir. Bunun nedeni beynin yorumunun yüzünüzdeki gülümsemeden etkilenmesidir. Kambur durmak yerine dik oturursanız kendinizi daha mutlu hissedersiniz. Beyniniz, ağız ve omurganızın yaptığı bu hareketlerin sizin neşenizden kaynaklandığını varsayar. 31 Aralık 1974'te Yüksek Mahkeme Yargıcı William O. Douglas sol tarafını felçli bırakan ve kendisini tekerlekli sandalyeye mahkum eden bir inme geçirdi. Ancak Yargıç Douglas iyi olduğu gerekçesiyle hastaneden taburcu olmak istedi. Felciyle ilgili raporlar ona göre birer hikayeden ibaretti. Muhabirler bu konudaki kuşkularını dile getirdiklerinde ise onları herkesin önünde kendisiyle birlikte bir doğa yürüyüşüne katılmaya davet etmesi çoğunluk tarafından gülünç olarak algılanmıştı. Yargıç, felçli tarafıyla gol attığını bile savundu. Hayal ürünü olduğu su götürmeyen bu iddialarının sonucunda Douglas, Yüksek Mahkeme Yargıçlığından alındı. Douglas'ın yaşadığı deneyim anazognozi olarak bilinir. Anazognozi, sonradan gelişen bir işlev bozulmasının hiçbir biçimde farkında olmama durumunu betimler. En tipik örneklerinden birini de gözle görünür olduğu halde geçirdiği felci bütünüyle inkar eden hastalar oluşturur. Yargıç Douglas yalan söylemiyordu aslında. Çünkü beyni onun gayet düzgün biçimde hareket edebildiğine gerçekten inanmıştı. Bu tür kurgulamalar tutarlı bir öykü oluşturmak için beynin sınırları ne ölçüde zorlayabildiğini iyi gösterir. Ellerini hayali bir direksiyonun üzerine koyması istenen kısmi felçli ve anazognozili bir hasta sadece bir elini kaldırabilecek ama iki elinin de direksiyonda olup olmadığı sorulduğunda olumlu yanıt verecektir. Hastaya ellerini çırpmasını söylediğinizde ise yalnızca tek elini oynatacak, ellerinizi çırptınız mı sorusuna vereceği yanıt da evet olacaktır. Ona herhangi bir çırpma sesi duymadığınızı söyleyip hareketi tekrarlamasını isterseniz hiçbir şey yapmayabilir. Nedeni sorulduğunda da içinden gelmediğini söyleyebilir size. Benzer şekilde ikinci bölümde sözünü ettiğimiz üzere görüşünü kaybettiği halde gayet iyi gördüğünü iddia eden kişiler de çıkacaktır. Üstelik de odanın içinde dolaşırken çarpmadıkları eşya kalmadığı halde. Dengelerinin kötü olduğu, sandalyelerin kötü yerleştirildiği gibi bahaneler bulacak ama görüş becerilerine asla toz kondurmayacaklardır. Anazognozi ile ilgili olarak akılda tutulması gereken şey hastaların yalan söylemediğidir. Onlara bunu yaptıran hınzırlık, yapma isteği ya da utanç duygusu da değildir. Beyinleri hasarlı vücutlarında olup bitenlerle ilgili tutarlı açıklamalar üretmektedir. Peki, Birbiriyle çelişen kanıtlar da mı bir sorun olduğuna dair uyarmaz bu hastaları? Ne de olsa elini oynatmak istiyor ama eli kıpırdamıyordur. El çırpmak istiyor ama çırpma sesi duymuyordur. Öyle anlaşılıyor ki çelişkiler karşısında sistemi uyarmak, belirli beyin bölgelerinin özellikle de ön, anterior cingulate korteks adı verilen bölgenin sorumluluğundadır. Bu çelişki izleyici bölgelerin sayesinde denge, uyumsuz fikirlerden bir tanesi lehine bozulur ve o fikir kazanır. İnşa edilen öykü ya da çelişen tarafları uzlaştıracak ya da birini yok sayacaktır. Bazı özel beyin hasarlarında bu hakemlik sisteminin de zarar görmesi halinde ortadaki çelişki bilinçli zihin için hiçbir sorun yaratmaz. Bayan G olarak anacığım ve damar tıkanıklığı sonucu beyninde önemli düzeyde hasar gelişmiş bu hastada bu durumu açıkça görmek mümkün olmuştu. Onu tanıdığım sıralarda hastanede iyileşme sürecine girmişti. Kocası yanı başındaydı. Kendisi de genel olarak sağlıklı ve keyifli görünüyordu. Ancak meslektaşım Doktor Kartik Sarma bir gece önce onu yoklamaya gelip gözlerini kapamasını istediğinde yalnızca tek gözünü kapamıştı. Bu nedenle onu daha yakından muayene etmek için birlikte odasına gittik. Ona gözlerini kapamasını söylediğimde tamam diye karşılık verdi ve tek gözünü kapadı. Sanki sabitlenmiş bir kırpma hareketiydi yaptığı. Gözleriniz kapalı mı diye sordum. Evet yanıtını verdi. Her iki göz birden mi? Evet. Parmaklarımdan üçünü kaldırdım. Şu anda kaç parmak kaldırmış durumdayım Bayan G? Üç diye yanıtladı. Peki gözleriniz kapalı mı? Evet. Üstüne fazla gitmemeye çalışarak sordum. Öyleyse kaç parmak kaldırdığımı nasıl anladınız? Sorumu ilginç bir sessizlik izledi. Beyin etkinlikleri işitilebilir olsaydı, farklı beyin bölgelerinin tutuştuğu savaşın gümbürtüsünü duyacağımız an da bu olurdu mutlaka. Gözlerinin kapalı olduğuna inanmak isteyen siyasi partilerle mantığı savunan partilerin gözlerimiz kapalıyken dışarıda olanları görmemizin olanaksızlığını kavrayamıyor musunuz? Mücadelesi parlamentoyu tıkama noktasına getirmişti. Bu tür mücadeleleri genellikle en uygun konumdaki taraf çabucak kazanır ama anazognozili kişilerde durum her zaman böyle olmayabilir. Çoğu zaman hasta ne bir şey söyleyebilir ne de bir sonuca varabilir. Utandığı için değil, yalnızca konuya kilitli kaldığı için. Böyle durumlarda her iki parti de sonunda yorulup yıpranma noktasına gelir ve üzerinde mücadele edilen konu bir kenara atılıverir. Hasta bir sonuca varamamıştır. Tanık olması hem heyecan verici hem de kaygılandırıcı bir durumdur bu. Birden aklıma bir fikir geldi. Bayan G'nin sandalyesini odadaki tek aynanın önüne doğru sürdüm ve ona kendi yüzünü görüp görmediğini sordum. Gördüğünü söyledi. Sonra iki gözünü de kapamasını istedim ondan. Yine yalnızca bir gözünü kapadı. Her iki gözünüz de kapalı mı? Evet. Kendinizi görebiliyor musunuz? Evet. Onu incitmemeye özen göstererek yeniden sordum. Peki iki gözünüz de kapalıyken kendinizi aynada görmeniz mümkün mü? Kala kaldı. Sonuç yoktu. Size iki gözünüz birden mi yoksa yalnızca tek gözünüz mü kapalı gibi geliyor? Yine kala kaldı. Yine sonuç yoktu. Sorular onu üzüp endişelendirmediği gibi fikrini de değiştirmiyordu. Normal bir beyin için şahmat ile sonuçlanacak bir oyun, onun için hızla unutuluveren bir oyun haline gelmişti. Bayan G'ye benzer vakalar, zombi sistemlerin düzgün çalışıp bir uzlaşmaya varabilmesi için sahne arkasında yapılan işin büyüklüğünü takdir etmemizi sağlar. Birliğin bütünlüğünü koruyarak iyi bir öykü oluşturmanın bir bedeli vardır. Beyin, günlük yaşantımıza mantıksal örüntüler, az önce ne oldu ve benim bundaki rolüm neydi sunabilmek için geceli gündüzlü çalışır. Öykü kurgulamak beynin uğraştığı temel işlerden biridir ve bunu demokrasinin çok yüzlü eylemlerini anlamlı kılma hedefine kilitlenerek yerine getirir. ABD'deki bozuk paraların üzerinde yazdığı gibi "E pluribus unum, çoktan gelir tek." Bisiklete binmeyi bir kez öğrendikten sonra beyninizin kaslarınızın yaptıklarıyla ilgili bir öykü kurgulamasına gerek yoktur. Bilinçli şirket başkanını bunun için rahatsız etmeye değmez bile. Her şey öngörülebilir olduğundan öykü gereksizdir. Pedalları çevirirken aklınızdaki diğer meseleleri düşünmekte özgürsünüzdür. Beynin öykü kurgulama mercileri yalnızca ortada çelişkili ya da anlaşılması güç bir durum varken tam güç çalışmaya başlar. Ayrık beyin hastaları ya da Yargıç Douglas gibi anazognozi hastalarında olduğu gibi. 1990'ların ortalarında meslektaşım Reed Montagu ile insanların basit kararları nasıl verdiklerini daha iyi anlamak için bir deney yaptık. Deneyde katılımcılardan ekranda gördükleri iki karttan birini seçmelerini istedik. Kartlardan birinin üstünde A, diğerinde B harfi vardı. Katılımcıların hangi kartın daha iyi bir seçim olacağını bilmeleri mümkün değildi. Bu nedenle önce gelişigüzel seçimler yaptılar. Seçtikleri kart onlara 1 sentle 1 dolar arasında değişen bir ödül kazandırıyordu. Kartlar daha sonradan yeniden düzenlendi ve katılımcılardan yeniden seçmeleri istendi. Aynı kart onlara bu sefer başka bir ödül kazandırıyordu. Ortada bir örüntü var gibiydi ama bunu ortaya çıkarmak çok güçtü. Katılımcıların bilmediği her turdaki ödülün aslında önceki 40 seçimlerini içeren bir formüle dayalı olduğuydu. Bu beyinlerinin anlayıp çözümlemesini yapamayacağı kadar güç bir işti. Deneyin asıl ilginç kısmı katılımcılarla sonradan yaptığım görüşme oldu. Onlara bu kumar oyununda ne yaptıklarını ve nedenlerini sordum. İşittiğim çeşitli süslemeli abartılı yanıtlar beni şaşırtmıştı. Bilgisayar bir ileri bir geri gitmemden hoşlandı ya da bilgisayar beni cezalandırmaya çalışıyordu. Ben de oyun planımı değiştirdim. Gerçekte ise oyuncuların kendi stratejileriyle ilgili tanımlamaları, yapmış oldukları ve aslında epeyce öngörülebilir olduğu anlaşılan şeyle eşleşmiyordu. Açıklamalar tümüyle formüle dayalı olan bilgisayar edimleriyle de örtüşmemekteydi. Olan biten, işi iyi çalışır durumdaki bir zombi sisteme havale edemeyen bilinçli zihnin çaresizce uygun bir öykü aramasıydı. Katılımcılar yalan söylemiyor, bulabildikleri en iyi açıklamayı yapıyorlardı yalnızca. Tıpkı ayrık beyin ve anazognozi hastaları gibi. Zihin, örüntü arar ve bilim yazarı Michael Shermer'in ortaya attığı bir terimle ifade edecek olursak, örüntüselliğe, paternicity, yönelir. Yani anlamsız verilerde belirli bir yapı keşfetmeye çalışır. Evrimin bu örüntü arayışını destekleme nedeni ise çeşitli bilinmeyenlere nöral devrelerdeki hızlı ve verimli programları indirgeme olanağını tanımasıdır. Kanadalı araştırmacılar örüntüsellik olgusunu göstermek için yaptıkları deneyde katılımcılara gelişigüzel yanıp sönen bir ışık gösterip onlardan ışığın daha düzenli yanıp sönmesi için iki düğmeden hangisine ne zaman basılması gerektiği konusunda seçim yapmalarını istediler. Katılımcılar çeşitli düğmeye basma denemeleri yaptıktan sonra ışık nihayet düzenli biçimde yanıp sönmeye başladı. Başarmışlardı. Araştırmacılar onlara daha sonra bunu nasıl başardıklarını sordular. Gönüllüler yaptıklarını öyküleyerek yorumladılar ama işin aslı düğmeye basış şekilleriyle ışığın davranışı arasında en ufak bir bağlantı yoktu. Yanıp sönmeler katılımcıların eylemlerinden bağımsız olarak ister istemez kademeli biçimde düzenliliğe geçiş yapıyordu. Akıl karıştırıcı veriler karşısında öyküye sığınma olgusuna bir başka örnek olarak rüyaları ele alalım. Rüyalar da beyinde geceleri kopan elektriksel fırtınalar için kurgulanan yorumsal birer üst katman olarak düşünülebilir. Nörobilim literatüründeki popüler bir görüşe göre rüyalardaki olay örgüsü aslında gelişigüzel elektriksel etkinliklerin, orta beyindeki sinir hücresi topluluklarının elektriksel deşarjı etkisiyle bir araya getirilmiş parçalardan oluşan bir bütündür. Bu sinyaller alışveriş merkezindeki bir görüntünün, sevilen birinin yüzünün, düşme duygusunun ya da bir aydınlanma anının simülasyonunu ortaya çıkarır. Tüm bu anlar bir öykü oluşturmak üzere birbirine örülür. Siz de gelişigüzel elektriksel etkinliklerle geçen bir geceden sonra işte bu nedenle eşinize doğru dönüp ona anlatacak tuhaf ve saçma bir öykünüz olduğunu söylersiniz. Çocukluğumdan beri rüyamdaki karakterlerin çok güzel ve tuhaf ayrıntılarla donanmış olması, sorularıma nasıl bunca hızla yanıt verdikleri, nasıl bu ölçüde şaşırtıcı konuşmalar ürettikleri ve yaratıcı önerilerde bulundukları karşısında hayrete düşmüşümdür. Bunlar hep kendimin yapamayacağı şeylerdir. Bir rüyada yeni bir fıkra öğrendiğim çok olmuştur ve bu da beni çok etkilemiştir. Şaşkınlığımın nedeni fıkrayı günün ayıltıcı ışığında çok komik bulmam değil, çünkü komik değildir gerçekten de, kendimin üretebileceğini asla düşünemeyeceğim bir fıkra olmasıdır. Ama yine de en azından tahminen bu ilginç olaylar dizisini kurgulayan bir başkasının değil benim beynimdir. Ayrık beyin hastaları ya da yargıç Douglas örneğinde olduğu gibi rüyalar gelişigüzel ipliklerden tek bir öykü dokuma becerimizin birer göstergesidir. Beynimiz birliği bir arada tutan yapıştırıcıyı sürekli kılmak konusunda şaşılacak ölçüde iyidir. Tümüyle tutarsız verilerin varlığında bile. 13. ayrımın sonu. Sayfa 142.